Ayrım 17.
Öte yandan başta Max Planck, de Broglie olmak üzere kimi fizikçiler Schrödinger'i desteklemekteydi. Bu de Broglie için doğaldı çünkü atom fiziğinde dalga düşüncesi ondan kaynaklanmıştı. Oysa Max Planck öncüsü olduğu kuantum teorisine ters düşen bir yaklaşıma arka çıkmaktaydı. Ne var ki Planck yaratılıştan tutucu bir kişiydi. Kurduğu teorinin sonraki gelişmelerinde ortaya çıkan aykırılıkları, özellikle nedensellik ilkesinden uzaklaşmayı içine sindirememişti. Öyle ki Schrödinger'e fiziği içine düştüğü bunalımdan kurtaran bir kahraman gözüyle bakıyordu. Fizik dünyası bir ikilemle karşı karşıyaydı. Bir yanda parçacık kavramına dayanan kuantum mekaniği, öte yanda parçacık kavramını hiç değilse dışlayan dalga mekaniği. Aynı olgu kümesini açıklamaya yönelik birbirine ters düşen iki teori. Bu arada Bohr'un esnek bir tutum içine girerek iki teoriyi bağdaştırma girişimi de ilginçtir. Belki de atomu ve bileşenlerini ne salt parçacıklar ne de salt dalgasal birimler olarak düşünmek doğruydu. Belki de doğru olan iki teorinin de sınırlı bir geçerliliğe sahip olduğunu söylemekti. Dahası alternatif açıklamalar getirmeleri iki teorinin bağdaşmazlığı anlamına alınmamalıydı. Bohr bu tür olasılıklar üzerinde dururken Heisenberg iki teori arasında bir uzlaşmaya olanak tanımıyordu. Ona göre atomun dalga yapısını gösteren herhangi deneysel bir kanıt yoktu. Gerçi sıradan deneyimlerimize aykırı düşen elementer parçacıkları somut maddesel değil, soyut nesneler olarak algılamak yerinde bir yaklaşımdır. Ancak bu soyut nesnelerin davranışlarını betimlemede bir takım varsayımlara değil, ölçülebilir deneysel sonuçlara bağlı kalmak gerekir. Heisenberg önerdiği matris mekaniğinin bu nitelikte bir dizge olduğu savındaydı. Belli fiziksel bir olgu ya parçacık ya da dalga kavramıyla açıklanabilirdi. İkisiyle birlikte değil. Doğa birbirine ters düşen iki kavrama aynı bağlamda el veren bir çelişki ya da karışıklık içinde olabilir miydi? Sıkıntı bir ölçüde gene Heisenberg'in ortaya koyduğu bir ilkeyle, belirsizlik ilkesiyle giderilir. Bu ilke, belli tanımlar arasındaki bir ilişkinin matematiksel türden dile getirilmesidir. Kısaca şöyle demektedir. Belli bir anda, konum ve momentin birlikte ölçümünün en az Planck sabiti kadar bir belirsizlik taşıması kaçınılmazdır. Delta P çarpı delta Q büyük eşittir H. Başka bir deyişle, konum ve moment birbirinden bağımsız değişkenler değildir. Birini tam belirleme, diğerini belirsiz bırakır. Klasik fizikte ölçülen değişkenler Planck sabitine, H, görecel olarak çok büyük olduğundan öyle bir belirsizlik söz konusu değildir. Oysa atom altı düzeyde önemli bir sayı olan Planck sabiti H, bildiğimiz anlamda belirleme kesinliğine olanak vermemektedir. Tüm belirlemeler istatiksel türden ortalamalar olarak yapılabilir. Heisenberg'in belirsizlik ilkesi, kuantum mekaniğinin genel bir dizge niteliği kazanmasında anahtar işlevi görür. Şimdi sorulabilir, konum ve moment değişkenlerinin eş zaman ölçümünü olanaksız kılan şey nedir? Bu olayda Planck sabitinin rolü nedir? Daha da önemlisi, belirsizlik ilkesi bilgi arayışının sınırlaması anlamına mı gelmektedir? Klasik fizikte konum, hız, frekans ve benzeri değişkenler üzerindeki deney ve ölçmelerin bu değişkenleri etkilemediği varsayımına dayanılır. Oysa bu varsayım atom altı düzey için geçerli değildir. Planck sabitinin çok önemli olduğu bu düzeyde deneysel araç ve düzenlemelerin ölçmeye konu bu değişkenleri bir şekilde etkilemesi kaçınılmazdır. Orta boy düzeyde bu etki önemsizdir. Atom altı düzeyde ise en küçük etki bile çok önemlidir. Örneğin bu düzeyde fotoğraf çekiminde salınan ışık sonucu büyük ölçüde değiştirebilir. Bu demektir ki belirleme yöntemimizin etkisi belirlediğimiz nesne veya sürecin ayrılmaz bir parçası olmaktadır. Öyleyse algıladığımız şey algımız dışında salt nesnel bir gerçekliği yansıtmamaktadır. Peki bunun araştırmaya bir sınır koyduğu söylenebilir mi? Bu soruyu yanıtlamak için Heisenberg'in belirsizlik ilkesinin anlamını iyi kavramak gerekir. Atom altı düzeyde ilişkilerini nedensel olarak belirlemeye çalıştığımız değişkenler, konum, momentum ve benzeri birbiriyle karşılıklı dışlaşma içindedirler. Biri belirlendiğinde diğeri belirsizlik içine düşer. Bu yüzden yetersiz belirlemeyle yetinmek koşuluyla bir tür nedensel bir bağıntı kurulabilir. Bir deneyde konum tam saptanırken bir başka deneyde momentin tam saptanması yoluna gidilebilir. Kuantum mekanikte olasılıklara yönelik istatiksel belirleme, yöntemi matematiksel sembolizmin özünü oluşturmaktadır. Atom fiziğinde Heisenberg gibi görsel model yaklaşımının karşısına çıkan bir başka genç fizikçi de Paul A.M. Dirac'tı. Heisenberg ile Schrödinger'in birbirinden bağımsız atılımlarına bir üçüncüsünü Dirac ekler. Kuantum mekanikte klasik mekaniğin sıcaklık derece ve P ile simgelediği konum ve momentum incelikleri yerine frekans çöküşleri konmuştu. Bu teoride bildiğimiz aritmetik kurallarının tersine P eks Q ile Q eks P aynı şeyler değildi. Çarpımda çarpan ile çarpılanın sırası sonucu değiştirmekteydi. Dirac başlangıçta hemen herkesi şaşırtan bu terslikte klasik fizik yasalarıyla henüz belirsiz kalan atomik yasalar arasındaki temel farkın ipucunu bulur. Şöyle ki PXQ ile QXP çarpımları arasındaki farkı biliyorsak, ayrıca bu farkın tüm gözlemlerde değişmediği doğruysa, o zaman klasik mekanikteki herhangi bir denklemi atomik bir denkleme kolayca dönüştürebiliriz. Bu temel noktaya parmak basan Dirac, aradığı matematiksel aracı Poisson parantezleri denen teknikte bulur. Dirac bu tekniği Heisenberg dizgesine uyguladığında beklentisi doğrultusunda PXQ ile QXP'nin farkını belirler ve bu farkın değişmezliğini saptar. Böylece Poisson parantezleri tekniği kullanılarak herhangi bir klasik denklemin kuantum mekaniğine ait eşdeğer bir denkleme dönüştürülebileceği gösterilir. Sonuç, klasik mekaniğin yapısal bütünlüğünü kazanan yeni bir mekanik demekti. Dirac'ın ulaştığı bu sonuca çok geçmeden değişik bir yoldan Max Born da ulaşır. Heisenberg ve Schrödinger mekanikleri üzerindeki tartışmalarla çalkalanan fizik dünyası bir üçüncü mekanikle yüz yüze gelir. Ne var ki görünümdeki tüm farklara karşın temelde üç mekanik eşdeğer nitelikteydi. Örneğin Dirac mekaniğinin paylaştığı Heisenberg çarpım kuralının Schrödinger mekaniğince de içerildiği söylenebilir. Bu yakınlığın Dirac'ın attığı yeni bir adımla daha da pekiştiğini görmekteyiz. Dirac, özel relativite kavramlarından yararlanarak Schrödinger dalga denklemini değişik bir biçimde ortaya koymayı başarır. Yeni denklem elektronun spin denen bir özellik taşıdığını içerir. Eldeki deneysel verilerde öyle bir özelliğin varlığını kanıtlayıcı nitelikteydi. Ancak Dirac'ın oluşturduğu relativistik dalga mekaniği önemli bir başka savı daha içeriyordu. Elektron ve diğer elementer parçacıkların karşıt bir parçacıkla ikiz bir çift olduğu. Ne var ki pozitron denen pozitif elektron ile diğer bazı karşıt parçacıkların kimliği belirleninceye dek Dirac'ın bu hipotezi ciddiye alınmamıştı. Şimdi kuantum mekaniği diye bildiğimiz teori başlangıçta farklı yaklaşımlardan doğan sıraladığımız üç gelişmeyi eşdeğer versiyon olarak kapsamında tutmaktadır. Ama hemen belirtmeli ki kuantum mekaniği ulaştığı ileri gelişmişlik düzeyine karşın bugün de bir takım kalıtsal diyebileceğimiz güçlüklerden yeterince arınmış değildir. Giderek yoğunlaşan deneysel çalışmalarla toplanan verilerin daha tutarlı ve kapsamlı bir teori gerektirdiği açıktır. Dirac'ın son konuşmalarından birinde belirttiği üzere o çapta kuramsal bir atılım için yeni bir Heisenberg'in gelmesini bekleyeceğiz. Son söz. Elindeki kitabın sonuna geldiğinde okuyucunun iki şeyle tanıştığı varsayılabilir. 1. Bilim dediğimiz etkinliğin anlam ve yöntemine ilişkin belli bir görüş. 2. Bu etkinliği özgün çalışmalarıyla örnekleyen öncü bilim adamlarının kişilik özellikleri ve bilim tarihindeki yerleri. Kitabın dar çerçevesinde bu iki konuda verilen açıklamaların yeterli olduğu söylenemez kuşkusuz. Özellikle bilim adamlarının yaşam serüvenlerine yönelik betimlemelerin çoğu yüzeysel değinimlerden ileri geçmediği açıktır. Ne var ki bu yetersizliğin olumlu bir sonucu da düşünülebilir. Okuyucu daha doyurucu açıklamalar için başka kaynaklara başvurma, yeni arayışlara girme gereksinimini duyabilir. Bu olasılık gerçeğe dönüştüğü ölçüde yazar emeğini değerlendirilmiş sayacaktır. Bir noktanın önemli vurgulanmasında yarar vardır. Öncü bir bilim adamını tanıma okuyucunun entelektüel birikim ve yaklaşımına göre değişik düzeylerde olabilir. Adını, yetiştiği aile ve kültür ortamını, yaşadığı dönemin uygarlık aşamasını, verdiği uğraşı ve ortaya koyduğu sonuçları öğrendiğimizde bilim adamını tanıdığımızı söyleyebiliriz elbet. Ama bu kadarla yetinmeyebilir, daha ileri giderek yetiştiği ortamın olumlu ve olumsuz koşullarını, bilimsel gelişme sürecindeki kalıcı katkılarını, sonraki gelişmeler bakımından etkisini ve varsa evrensel niteliklerini de derinlemesine inceleme yoluna gidebiliriz. Okuyucunun öyle kapsamlı bir çalışma için öncelikle eleştirel bir yaklaşım içine girmesi, ayrıntılı bilgi için değişik kaynaklara açılması gerekir. Kaynaklarda sıralanan kitaplar bu bakımdan yardımcı olabilir. Son sözü Einstein'a bırakalım. Ben de özel yetenek arayanlar yanılıyorlar. Sadece derin bir anlama merakım var.
Kitabın sonu.